Ayrım 7.
Seks salonundan aldığı ilk parayı da bunlara yatırdı zaten. Düsseldorf'taki elektronikçiye girip hemen kendisine Sony marka bir disk çalar aldı. Aletin parlak gri yüzeyine elini sürmek çok hoşuna gidiyordu. Bu onu öylesine mutlu etti ki o acayip seks salonunda yaşadıklarını bile unutup gitti. Her şey Naciye'nin anlattığı gibiydi aslında. Bir kapıdan giriyor, kırmızı kadife perdeyi kaldırıyor. Ortada durmadan dönen yuvarlak yatağın üstüne uzanıyor ve başlıyordu soyunmaya. Sanki yalnız başına gibiydi. Zaten o kadar loştu ki ortalık. Sönük kırmızı ışıklarda kimsenin bir şey gördüğünü sanmıyordu. Altındaki yatak dönüyor ve onun mahrem yerlerini camların ardında seyreden müşterilere gösteriyordu. Yaşadıkları biraz komik bile sayılabilirdi. Erkeklerin oralara girip o loş ışıklar altında Roxy'nin bacak arasını hayal meyal görmek için para dediklerine inanmak zordu doğrusu. Kimin ne işine yarardı ki böyle bir şey? Saçma sapan bir işti. Bunu Naciye de anlamıyordu ama demek ki erkeklerin huyu böyleydi. Duisburg'a dönerken hiç olmazsa bir adım atmış olmanın huzuru vardı Roxy'nin içinde. Eve gidince disk çalarını ve parasını saklamanın yolunu bulmalıydı. Belki de arkadaşının ödünç aldığını söyleyebilirdi. O gece rüyasında kendisine camlı kabinin ardında çırılçıplak hip-hop söylerken gördü. Elleriyle çıplak bacaklarını vuruyor, tempo tutuyordu. Bir iki hafta içinde iyi para kazanır hale geldi. Çünkü salona gelen erkekler seks salonundaki adıyla Tamara'yı beğeniyor, onu seyretmeye doyamıyorlardı. The Exotische Schönheit, The Blutschung, Tamara, Aus der Türkei. Egzotik güzellik, Türkiye'den Bakire Tamara. Bu anonslar duyuluyordu seks salonunda. O da haftada iki gün okulu kırıyor ve dönen yuvarlak yatağın üstüne çırılçıplak uzanmak için Düsseldorf'a gidiyordu. Bu gidişlerinden birinde sokaklara yapıştırılmış bir ilan gördü. Pazar günü Essen şehrinde, Grughalde denilen bir yerde hip-hop festivali yapılacaktı. Bir sürü Alman grubu çıkacaktı sahneye. Roxy uzun listeye bakarken bir de Türk grubun adına rastladı. Heyecanlandı. Essen de Düsseldorf gibi yakındı. Ayrıca oraya gidebilecek parası vardı artık. Mutlaka gidecekti. Gitti de. Grughalde binlerce kişinin ayakta durduğu, bira içip müzik dinlediği dev bir konser mekanıydı. O da kalabalığın arasına karıştı. Seyyar İmbis'ten plastik bardakta bira ve bol ketçaplı hardalı bratwurst bile aldı. Davul sesleri kulakları sağır edecek kadar yüksekti. Herkes bu tempoya uymuş, sallanıp duruyordu. Kendisi de sallanmaya başladı. Bayılıyordu buna. Gruplar birbiri ardına inip çıkıyor ve isyan dolu sözlerle dünyayı sarsıyorlardı. Dinleyiciler arasında dolaşırken Türkçe sesler duydu. Üç çelimsiz çocuk bira içiyor ve kulakları sağır eden müzikle birbirlerini duyabilmek için bağırarak konuşuyordu. Onların yanına gitti. Merhaba dedi. Sahneye çıkacak Türk grubunu tanıyorlar mıydı acaba? Güldüler. Evet dediler. O grup kendileriydi. Köln'den gelmişlerdi. Roxy bayıldı bu işe. Kendisine hip-hop yaptığını söyledi. Tabii amatör olarak. Demeyi de ihmal etmedi. Oğlanların çok hoşuna gitti bu. Akşam sıraları geldi, sahneye çıktılar. Roxy onları fazla beğenmedi çünkü Alman gruplarının yürekte fırtınalar uyandıran sert sound'undan sonra onları çok yumuşak ve zayıf buldu. Ortalığı titretemiyorlardı. Ayrıca solistin hım hım bir sesi vardı. Almancası da pek iyi sayılmazdı. Sözleri anlaşılmıyordu. Türkçeden Almanca'ya geçtiklerinde daha da sönükleşiyorlardı. Dinleyici onları fazla tutmadı, kendi aralarında konuşmalara daldılar. Biraz sonra bir adam sahneye yürüdü, solistin kulağına bir şeyler söyledi. Oğlan peki anlamında başını salladı ve parçayı bitirip cılız alkışlar arasında sahneden çekildiler. Çalgılarını toplayıp geldiklerinde biraz üzgün gibiydiler. Roxy'nin çok güzel oldu demesi de onları yatıştırmadı. Akşam bahçede pizza yerken aslında solist olmadıklarını, enstrüman çaldıklarını ama solist yokluğunda şarkı söylemek zorunda kaldıklarını anlattılar. Biri davul çalıyordu, biri ork, öteki de bas. O gece ayrılırken Köln'de görüşmek üzere sözleştiler. Ertesi pazar orada prova yapacaklardı. Rap bilgisine ve Almancasına hayran kaldıkları bu ilginç isyankar kız da katılacaktı çalışmalarına. Aynı masayı paylaşmak zorunda kaldıkları, kafayı iyice bulmuş Almanlarla nasıl konuşuyordu bu kız böyle? Mükemmel bir telaffuzu vardı. Ayrıca pizzaları ve biraları da o ısmarlamıştı. Roxy o hafta iki kere daha Düsseldorf'a giderek dönen yatağın üstüne uzandı. Gün geçtikçe bu işe daha çok alışıyor ve yatağın üzerindeki tahrik edici hareketleri arttırıyordu. Orada çıplak yatar ve sağa sola dönüp dururken aklından yeni rap sözleri geçiyordu. Bir parçayı tamamlamaya dalıyor, zaman nasıl geçtiğini anlamıyordu bile. Daha sonra da bu sözleri unutmuyordu. Sözleştikleri gün Köln'de bir Türk derneğinin boş salonunda prova yaparken grupla birlikte Tersine Dünya parçasını söyledi. Ritme o vermiş, davulcuya ne yapması gerektiğini tarif etmiş, parçasını söylemeye başlamıştı. Ork ve Bass'la parça boyunca denemeler yapıp eşlik etme yöntemlerini araştırdılar. Oğlanların yüzü fal taşı gibi açılmıştı. Çünkü Roxy mükemmel söylüyordu. Tersine Dünya parçası da muhteşemdi. Kız 40 yıllık hip-hopçılar gibi hareketler yapıyor, sert adımlar atarak parmaklarını kullanarak zıpkın gibi güçlü bir sesle söylüyordu. Hele yüzündeki o isyan ifadesi anlatılır gibi bir şey değildi. O günden sonra birlikte çalışmaya karar verdiler. Roxy bol bol parça yazacaktı. Almanca ve Türkçe. Yalnız güzel bir grup adı bulmaları gerekiyordu. Oğlanların kendilerine uygun gördükleri Köln Rangers adı uygun değildi. Ayrıca Köln sözcüğünün Köln şehrinin kimi Türklerce okunma biçimi olduğunda kimse bilmiyordu. Dolayısıyla anlamsız kalıyordu bu isim. Böylece adı okulda Roxy, Düsseldorf'taki seks salonunda Tamara olan Rookie'ye, müzik yaşamına da Roxy adıyla başladı. Grubun adı da şöyle oldu. Roxy and Other Animals. R-O-A diye kısaltılmış biçimi de vardı adlarının. Yeşil zemin üzerinde dikenli tel biçimindeki kıpkırmızı harflerle yazılan bir roa. İleride bunu çıkartma ve tişört olarak hazırlayacak ve konserlerinde dağıtacaklardı. Artık hayallerini dizginlemiyorlardı. Nedense oğlanlar Roxy and Other Animals adını çok matrak bulmuş ve bundan hiç rahatsızlık duymamışlardı. 8. Dağlılar bahçeye yığılan eşyaları kapıp tepeye doğru kurulmuş evlerine taşıdılar. Sürekli çalışan ve hiç yorulmadan yuvalarına yük taşıyan karınca sürülerini andırıyorlardı. Kiminin elinde işlemeli bir lavabo vardı. Kiminin elinde bir musluk başı, kiminin elinde bir seccade. Kırık aplikler, gece lambaları, mangallar, cezveler, sedefli hamam takunyaları, eski yazı levhalar, aile büyüklerinin resimleri, bakır kabartmalı fotoğraf albümleri, sandıklar, yıpranmış valizler, işlemeli perdeler, yaldızlı kornişler, mermer kurnalar, oymalı merdiven başları, rahleler ve bunlara benzer yüzlerce eşya sessiz bir telaşla taşınıyordu yukarıya. Bu eşyaları ne yapacaklarını tam olarak bilemiyorlardı ama yine de eve götürmek iyiydi. Onca yıldır hizmet ettikleri zengin yalının eşyasıydı bu. Hiç kötü olur muydu? Eskiden mahallenin veli nimeti paşa dedeydi tabii. Bu talihsiz ailenin başına gelen felaketler onları da etkilemişti. Yalıyı alan Salih Beyler de efendi insanlardı doğrusu ama ne de olsa paşa sülalesi gibi asil değillerdi. Ticaret yapıyorlardı. Kendi halinde ufak tefek bir adam olan Salih Bey'in yüksek kaldırımda dükkanları ve sirkecide iş anları vardı. Salih Bey eskiden Rumların, Yahudilerin ve yabancı denilen Levantenlerin kontrolünde olan yüksek kaldırımda dükkan açan ilk Müslümanlardandı. Kendisinden başka dükkan sahibi iki Türk daha vardı o zamanlar caddede. Kerkitli İrfani Bey ve Erzurumlu Fevzi Bey. Ama yıllar geçtikçe caddedeki gayrimüslim sayısı azalmış ve buralar hızla Türkleşmişti. Salih Bey iyi olmakla birlikte silik bir adamdı. Hanımı ve çocukları da öyleydi. Hani Anadolu terbiyesi almış ya da şark suyu içmiş derler ya, işte tam onlardan. Bu Bitlisli aile dağlılara hep iyi davrandı. Bahçenin köşesindeki müştemilatta oturan paşa ailesinin tek yadigarı Leyla Hanım'a da hürmette kusur etmediler. Onu yemeklere davet ettiler. Bayram sabahlarında yalının çocukları gidip onun elini öptüler. Çalışanlar çevresinde büyük hanım, büyük hanım diye pervane oldular. Dağlılar da bu yeni aileye çok rahat alıştı. Kendileri yok, Allah'ları vardı. Çalışan personele hiçbir sıkıntı çektirmemişlerdi. Ama Salih Bey'in kalp krizi sonucunda vefat etmesinden sonra aile yalıyı satılığa çıkardı ve işte bu Ömer Bey macerası böyle başladı. Genç karı kocanın yaptığı ilk iş büyük hanımı evinden atmak, ikincisi de yalıyı bir iki gün içinde çırılçıplak bırakmak oldu. Kendilerince kıymetli eşya evde kalıyor, gözlerinde süprüntü değeri taşıyan şeyler ise atılıyordu. Dağlılar ilk bir iki gün bu görgüsüz yeni sahipleri çok yadırgadılar ama hayatta her şeye alışılıyor. Belli ki çok zengin insanlardı. Bahçelerinde yüzlerce kişilik davetler verecekler, kasaptan et, manavdan meyve alacaklardı. Belki de mahallenin gençlerini şoför, bekçi, garson olarak işe de alırlardı. Büyük hanıma içten bir yakınlık duyuyorlardı. Kadının evinden atılması onlara çok dokunmuştu ama belli ki artık yeni bir düzen vardı burada. Hele antikaları kendilerine vereceklerini duydukları zaman işler iyice değişti. Yeni efendilerle düzen kurulmuştu artık. Bahçe yağmasından Bakkal Hasan'ın karısı Cemile'ye işlemeli iki musluk başı ile bir eski yazı levha ve tozlar içindeki kabartmalı bir fotoğraf albümü düşmüştü. Muslukları evine taktıracak, levhayı da oturma odasının duvarına asacaktı. Belki hayırlı bir duaydı bu. Karınca duası gibi asıldığı eve bereket getiriyordu. Zenginlerin yaptığı şeyleri yapmak her zaman iyi sonuç verirdi. Cemile'nin eve asmaya götürdüğü levhada itinalı bir eski yazıyla "Bu da geçer yahu" yazılmıştı. Cemile bunu anlamıyor, işsizlere iş, kızlara koca, hastalara şifa niyetine aslan bir Kur'an ayeti sanıyordu. Oysa 80 sene önce bütün İstanbul bu levhayı bilirdi. Çünkü İstanbul'un işgal yıllarında bu levha her yerde asılıydı. Halka açık yerlerde asılan levhayı gören İstanbullular "Bu da geçer yahu" diyerek dişlerini gıcırdatır, işgal yıllarının sona ereceği kurtuluş günlerini özlerlerdi. Levha bir direniş ruhunu, düşmana karşı bir gizli mesajı simgeler olmuştu. İngiliz subayları da bunu her yerde görüyorlardı elbette. Ama Müslüman bir ülkede bulundukları için yerli halkın dini inançlarını simgelediğini sandıkları levhaya hiç ses çıkarmıyor, anlamını merak bile etmiyorlardı. Cemile'nin çiviyle oturma odasının pembe duvarına astığı levhayı 80 yıl önce üst düzey İngiliz subayları o yalının duvarında görmüşler ve üstüne durmamışlardı. İşgal kuvvetlerinin yalıyı ziyaretlerinde meşhur yüzbaşı Bennett bile vardı. Bir İngiliz subayı daha oradaydı. Hem yalının hem de Bosnalı Abdullah Avni Paşa ailesinin hayatına çok önemli bir rol oynayacak olan teğmen Robert Whittaker. Cemile'nin yalı bahçesinden kapıp eve götürdüğü bakır kabartmalı albümü karıştırırken bir resimde karşısına çıkan uzun boylu ince yüzlü subay. Bu resim Cemile'nin çok ilgisini çekti. Çünkü resimde İngiliz subayı paşa ailesiyle birlikte görülüyordu. Bir başka resimde de Türk olduğu her halinden belli olan bir genç kızın yanında duruyordu. Ama Cemile'nin en çok ilgisini çeken büyük hanımın resimdeki subaya olan şaşırtıcı benzerliğiydi. Aynı yüz şekli, aynı burun, aynı göz, aynı dik ve kendinden emin durur. Mahalleye sonradan gelin gelmiş olan Cemile akşam yemeğinden sonra kocasına resmi gösterdi ve bu subayın kim olduğunu sordu. Bakkal Hasan kendisinin de bu insanları tanımadığını ama büyüklerinden duyduğu kadarıyla İngiliz subayının büyük hanımın babası olması gerektiğini söyledi. Doğru mu yalan mı bilinmezdi ama böyle bir rivayet vardı. Resmi alıp dikkatlice baktı. Büyük hanım sahiden de o subaya benziyordu. Hem de çok benziyordu. Bu duruma iyice şaşıran Cemile, "Yani büyük hanımın babası İngiliz mi?" diye sordu. "Öyle derdi büyüklerimiz," dedi kocası. İşgal zamanında bir İngiliz subayı paşanın kızını ifal etmiş, Leyla da ondan olmuş diye anlatırlardı. Hatta paşa bu yüzden inmeyindi ve bir daha da kendini toparlayamadan bu dünyadan göçüp gitti diyenler vardı. Doğru mu yalan mı bilmem ama büyük hanımın o İngiliz subayının kızı olduğuna inananlar var. Sonra resmi yaklaştırıp iyice baktı. Resimde İngiliz subayının yanında görünen genç kadın, paşanın doğum yaparken vefat eden kızı olmalıydı. Yani büyük hanımın talihsiz annesi. Hasan bu hikayeyi çocukluğundan beri duyardı ama resmi görene kadar pek üstünde durmamıştı. Çocukluğunda yalının bahçesinde eteğinin dibinde oynadığı, kendisine güzel hediyeler veren, hiç kötü davranmayan büyük hanımı herkes gibi o da çok severdi. Ama şimdi aklına ilk defa büyük hanımın dini ne diye bir soru geliyordu. Babası İngiliz olduğuna göre büyük hanım da Hristiyan mıydı acaba? Babasının dinini mi almıştı, annesinin dinini mi? İyi ama bir paşanın torunu nasıl Hristiyan olurdu? O sırada gözü pembe duvarda geyik avı sahnesini gösteren halının yanına asılmış "Bu da geçer yahu" levhasına ilişti. "Bu ne?" diye sordu karısına. Cemile "Dua" dedi. "Belki evimizin betini bereketini artırır." Hasan'ın bakkal dükkanında da bereketi arttırması için karınca duası asılıydı ama böyle bir dua hiç görmemişti. Kenarları sararmış levhayı ve eski çerçeveyi alıcı gözüyle süzdü. "Belki," dedi, "kıymetli bir şeydir. Horhor'a götürüp satsak eskiciler iyi para verirler. Kadın bu fikre karşı çıktı. Bu evde asılı kalırsa çok daha fazla para getirir dedi. Koskoca bir paşa yalısında bunca yıl asılı kalmış. Biraz da bize faydası dokunsun. Peki öyle değil dedi Hasan. Baksana paşa ailesinden kimse kalmadı dünyada. En sonunda büyük hanım da sürüp çıkardılar. Demek ki levha onlara pek de uğurlu gelmemiş. Bunun üzerine Cemile bir zaman düşündü. Duayı elden çıkarmamak için ne gibi bir bahane bulacağını bilemedi. Sonra onlara dedi. İngiliz subayı uğursuz gelmiştir. Sen paşa ailesinin içine bir gavur subayını sokarsan duanın ne kabahati var? Hasan doğru dedi. Duanın kerametini bir süre denemeye karar verdi. Cemile Kastamonu'dan gelin geldiğinde Boğaziçi'nin güzelliklerine hayran kalmış ve uzun süre çevresini bir masal dünyası gibi hayran gözlerle seyretmişti. Zaten daha pek gençti. Çocukluktan yeni kurtulmuştu denebilir. Ama zaman geçip alıştıkça kendisi ve çocukları için de bu hayattan bir pay istiyor, güzel otomobiller içinde Boğaz'da gezmeyi özlüyordu. Kastamonu'nun köylerinden büyük şehre gelin geldiği zaman dinle inançla fazla ilgisi yoktu. Diğer köy kızları gibi o da bu işlere fazla kafa yormadan yaşardı. Köyde Müslümanlık, ölenlerin cenaze namazını kılmak, yaşların camiye gitmesi, bayram namazında herkesin buluşması, mevlidlerde akide şekeri dağıtılması gibi hayatın alışılmış parçalarından biriydi. Tarhana çorbası kaynatmak ile elham okumak arasında çok da fazla bir fark göremeden yetişmişti Cemile. İkisi de bu dünyaya gözünü açtığından beri yapılan ve kendisine öğretilen işlerdi. İstanbul'a gelin geldiği ilk yıllarda da din meselesini fazla düşünmemişti. Ama sonradan mahalledeki kadınları dini konularda aydınlatan, onlara yanlış yolda yürüdüklerini gösteren ve hepsini peşine takıp Beykoz'daki Nakşibendi Şeyhine götüren Hoca Esti abla çıkmıştı ortaya. 50 yaşlarını süren bu mübarek hanım onlara dini diyaneti anlatıyor, usul öğretiyor, bir şeye bağlanmanın, ikrar vermenin kendilerini, evliliklerini, çoluk çocuklarını her türlü kaza ve beladan koruyacağını bildiriyordu. Bir gün Cemile'yi de diğer hanımlarla birlikte Şeyh'in Beykoz'daki evine götürmüş ve onun mübarek yüzünü görmesini sağlamıştı. O günden beri Cemile dinini daha çok düşünüyor, elinden geldiği kadar iyi bir Müslüman olmaya, Şeyh'in sözünden çıkmamaya çalışıyordu. Bu yüzden albümdeki resim yüzüne bir şamar gibi inmiş, onu çok sevdiği o kibar büyük hanımdan neredeyse soğuma noktasına getirmişti. Büyük hanım gavur mu diye düşünüyor, işin içinden çıkamıyordu. O güzel, zarif, merhametli hanım nasıl gavur olabilirdi? Mümkün müydü böyle bir şey? Öte yandan da resim her şeyi gösteriyordu işte. Büyük hanım İngiliz subayın tıpkısıydı. Resimdeki genç subay büyük hanımın oğlu olsa ancak bu kadar benzeyebilirdi ona. Ama oğlu değil, babasıydı. Kocasının yeğeni Yusuf, Beykoz'daki şeyhle ilgili kötü şeyler anlatıyor, mahallenin kadınları o adama gitmemeleri için uyarıyordu ama ne de olsa o bir gazeteciydi. Gazetecilere hiç güven olmazdı. Hasan ve dolayısıyla da Cemile, Yusuf'un gazeteci olmasından ve arada bir haberlerin üstünde Yusuf Yılmaz diye isminin çıkmasından büyük gurur duyuyorlardı. Yusuf'un böyle önemli bir iş yapması Cemile'yi çok memnun ediyordu ama Beyoğlu'na taşındı taşınalı huyu değişmişti sanki. Bin bir rezaletin ve ahlaksızlığın kol gezdiğini duydukları Beyoğlu'na taşındıktan sonra eski mahallesine pek ender uğruyor. Onda da garip garip şeyler söylüyordu. Anlattıklarının çoğu din ve vatan aleyhine tehlikeli şeylerdi. Kocasının bir başka yeğeni Hüseyin ise daha büyük bir gurur kaynağıydı aile için. Çünkü 2 yıl önce yapılan seçimlerde milletvekili seçilmiş ve Ankara'ya gitmişti. Seçimler boyunca bütün Kastamonular Hüseyin için çalışmış, kadınlar Beykoz'a giderek ev ev dolaşıp seçim broşürü dağıtmışlardı. Milletvekili adayları listesinde 12. sırada olduğu için hiç kimse seçileceğine ihtimal vermiyordu ama parti seçimlerden hiç beklemediği büyük bir zaferle çıkmış ve alt sıraları laf olsun diye yazdığı isimler bile milletvekili olup meclise girmişlerdi. Hüseyin akıllı olduğu için siyasette hızla yükseliyordu. Mecliste bilmem ne komisyonunun bir şeysi olmuştu. Cemile bunu aklında tutamıyor ama bu şey sayesinde Hüseyin'in makam arabası ve şoförle gezdiğini biliyordu. Artık büyük adam oldu, mahalleye her gelişinde yapılan kalabalık karşılamalardan belliydi. Ah dedi Cemile, demek büyük hanım gavur ha? Hala şaşıp kaldığı bu büyük sırrı mahalledeki diğer kadınlarla paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Hele herifin yemeğini verip onu salsın, başörtüsünü kaptığı gibi sokağa düşecek ve yeni öğrendiği bu sırrı arkadaşlarına anlatacaktı. 2 gün önce haline onca üzüldüğü ve eve götürmek için ısrar ettiği büyük hanım giderek gözünden düşüyor gibiydi. İyi ki eve getirmemişim diye düşünüyordu. Evin şartı şurtu kaçardı. Büyük hanım hiçbir zaman namaz kılarken ya da dua ederken görmediği aklına geldi. Acaba gizli gizli kiliseye mi gidiyordu? Eğer kendilerini böyle uyuttuysa yalının yeni sahiplerinin yaptığına da kızmamak gerekiyordu. Ne yapsınlar, bahçelerinde gavur bir kadını yaşatacak değillerdi elbet. Hem eli açık cömert insanlara benziyorlardı. Tekrar duvardaki duaya göz attı. Ya Rabbim sana çok şükür dedi. Bizi iman yolundan hiç ayırma. 9. Leyla Hanım yüzünden yaşadıkları gerilim o gece Yusuf ile Roxy'nin sevişmesine engel olmadı. Yalnız yatak odalarında sarmaş dolaş olurken gürültü çıkarmaya, yatağın gıcırdamamasına dikkat etmek zorunda kaldılar. Çünkü bu kez evde yalnız değillerdi. Yanındaki odada Leyla yattığı için yatağın duvara vurmasını engellemek, çığlıklarını içlerinde hapsetmek zorundalardı. Roxy'ye göre sadece bu bile başlı başına bir işkenceydi. Rahatsızlık diyelim diyordu Yusuf. Ne? İşkence değil tatlım. Bu laf biraz ağır kaçıyor. Geçici bir rahatsızlık. Ne kadar geçici? Bilmiyorum ama herhalde böyle devam edip gidemez. Bir çözüm bulunur. Seni hiç anlamıyorum Yusuf. Bu ihtiyara ne gibi bir borcun olabilir ki tutup evine getirdin? Borç değil hayatım. Borç değil ama sen Leyla'yı tanımıyorsun. Ben hayatımda onun kadar ilginç, iyi bir insan görmedim. Çocukluğum boyunca bana öyle iyi davranırdı ki... Neredeyse öz babaannemden daha yakın hissederdim onu. Öf dedi Roxy. Babaanneler, anneanneler ne gereksiz bir kalabalık. Senin aile kalabalığından nefret ettiğini biliyorum ama inan bana Leyla onlardan biri değil. Biraz tanımaya gayret etsen. Ne olacak? Boynuna mı sarılacağım? Yusuf gülmeye başladı ve seni ne yapacağın hiç belli olmaz diyerek kızın çıplak vücuduna sarıldı.